Ayrım 6.
Böyle bir gelişme, yani büyüme imajı, siyasetten bir taraf kişilerin katılımını hızlandıracağı gibi, ileride sağ liberal partileri destekleyen dini kesitleri de asgariden partiye karşı tarafsızlaştıracaktır. Gelişen bir hareketin karşısında durmanın izahı imkansız olduğu kadar, bunun vicdanlarda meydana getireceği baskı da giderek büyüyecektir. Bu bakımdan Refah Hareketi, Türkiye'deki İslami taban ve tavırların bileşke iradesi biçiminde bir ekseni yakalayabilmelidir. Bu görüşlerin ve özellikle de yaratılan büyüme imajının Refah Partisi'nin yükselişinde rol oynamadığı iddia edilemez. Türkiye'nin mevcut düzenine entegre olmuş bulunan İslamcı eğilimlerin yanı sıra, siyasal İslam'ın temel amacı olan İslam devletine demokratik süreç içinde geçişi amaçlayan militan İslami hareketler de mevcuttur. Bu hareketler şeriatı silah zoru ile gerçekleştirmeyi yöntem olarak benimsemiş bulunmaktadırlar. İPTC ve Hizbullah örgütleri bu hareketler içinde en önde olanlarıdır. İPTC, Büyük Federatif İslam Devleti amacına yönelik faaliyet göstermektedir. Bu örgütün teorik altyapısının oluşumunda Necip Fasıl Kısakürek'in büyük rolü olmuştur. İslami devletlerin bir araya gelmesiyle kurulacak büyük ve birleşik İslam devletini hedefleyen Büyük Doğu düşüncesi Necip Fazıl tarafından 1940'larda ortaya atılmıştır. Örgütün şimdiki lideri ise Kürt bir aileden gelen Salih Mirzabeyoğlu'dur. Örgütün terör eylemleri için kullandığı alt gruplar içinde İslami Kısas Kıtaları, İslami Kısas Timi, İslami Gerilla Ordusu, Öncü Birlikler vesaire yer almaktadır. Hizbullah hareketi ise Türkiye'de İran devriminden sonra örgütlenmiştir. 1980'den sonra ikiye bölünen hareketin birinci kolu, hedefe siyasal yoldan ulaşmayı hedefleyen menzilcilerden oluşmuştur. Silahlı mücadeleyi, yani cihadı amaçlayan ikinci kolu ise ilimciler adını almıştır. İlimcilerin amacı Güneydoğu Anadolu'da bir İslam devleti kurmaktır. İlimciler zamanla menzilcileri silerek hareketi silahlı eylem amacında bütünleştirmişlerdir. Böylece Türkiye, Hizbullah aracılığı ile devrim ihracı modelini benimseyen İslam ülkelerinin de etki alanına girmiştir. İran İslam devrimi ülkemizin bazı İslamcı teorisyenleri tarafından savunulması, hatta bu devrimle övünülmesi geleceğe yakılan bir yeşil ışık olarak yorumlanmalıdır. Dinin devrimlerin nedeni olduğunu savunan bir İslamcı yazar, İran devrimini anlatırken şöyle diyor. Din kitleleri motive ediyor. Halkın vicdanında ve ruhunun derinliklerinde yatan özgürlük ve adalet duygularına çarpıcı cevaplar veriyordu. Hem İran'da on binlerce insanın canını ortaya koyarak gerçekleştirdiği İslam devriminin kendinden başka hiçbir ideoloji, doktrin veya siyasal felsefeye borcu yoktu. 78 yaşında yaşlı bir din adamının liderliğinde gerçekleşen devrim, diğer büyük devrimler gibi tutuşmuş bir ateş denizi gibi dalga dalga çevre ülkelere, oradan da bütün dünyaya yayıldı. İslam devrimi bir gerçeği daha somut olarak ortaya koydu. Bütün toplumsal hareketlerin gerçek hareket ettirici gücü, elit sınıflar, okumuş aydın zümreler, sosyal bilimlerin geveze kuramcıları, toplumun öncülüğüne soyunmuş Jacobenci ceberut kadrolar değil, halk yığınlarıdır. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla halk yığınları. İslam devrimine kadar yönetimlerin güçlü, orduların düzenli, sivil polisin teçhizatlı ve organizeli, uluslararası desteklerin sağlandığı ve modernleştirme politikalarının izlendiği ülkelerde devrimlerden söz edilemeyeceği, hatta bu sürece iyiden iyiye giren çağımız uluslarının sergilediği genel konjonktürde devrimler döneminin kapandığı yolunda yaygın bir inanç vardı. Bunun boş bir inanç olduğunu İslam devrimi kanıtladı. Sarsılmaz sanılan bir rejimin en güçlü döneminde ve uluslararası tam desteğe sahipken devrilmiş, din adamları yığınların önüne düşüp cumhuriyet talep etmiş ve Batı sosyal bilimleri tarafından neredeyse müzelere kaldırılacak kadar ölü ilan edilen İslam, dini bir devrimi ateşleyip yeniden bütün dünyanın gündemine girmiştir. Artık bundan sonra bir devrim ihtimalinden söz edilecekse din olmadan devrim düşünülemeyecekti. İran devriminin ana stratejisi ve halk hareketinin devrimdeki büyük rolünün yanı sıra Türkiye açısından son derece önemli olan ordu faktörüne de devrimin anlatımı içinde yer verilmiştir. Yazar öncelikle halk yığınları karşısında sanıldığının aksine asker faktörünün güçsüz ve çaresiz olduğu gerçeğinin altını çizmekte, daha sonra da İran'ın 500 bin kişilik ordusunun ayaklanan halk güçleri karşısında tutunamayıp dağıldığını anlatmakta ve devam etmektedir. Dağıldı ama verdikleri zayiat da çok büyük oldu. İran'da devrim boyunca 100 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ama ordu ve gizli polis sonunda şunu anladı. Milyonlarca insanı katlederek bir devrim bastırılamaz. Hümeyni şu direktifi veriyordu. Askerleri göğüslerinden değil kalplerinden vurun. Halk ve özellikle kadınlar direniş boyunca hep askerlere çiçek attılar. Ve sonunda halk çocuklarından başka bir şey olmayan askerler halkın safına geçtiler. Bu satırlar Türkiye'de siyasal İslam'ın silahlı eylem gruplarına şüphesiz ki büyük umut vermektedir. Devrim stratejisi ise halk artı din adamı ordu bütünleşmesinden ibarettir. Siyasal İslam'ın bu strateji doğrultusundaki eylemleri içinde orduyu içeriden kuşatmak isteği Türk milletinin hiç de yabancı olmayan bir gerçektir. Siyasal İslam'ın yükselişine karşı laik düşünceyi benimseyen çevrelerde görülen hassasiyetin ve oluşan tepkinin belki küçük bir bölümü bilinçlidir. Türk toplumunda inanç ve düşünce sistemlerinin derin bir incelemeye tabi tutularak değil, duygusal olarak kabul veya reddedilme eğilimi yaygındır. Atatürk'e duyulan sevgi ve modern dünyaya ayak uydurma hevesi toplumda o derece baskındır ki bu duygusal yöneliş içindeki kitleler için siyasal İslam Atatürk düşmanlığına ve geçmişe dönük bir yaşam modeline eş değerdir. Özellikle kadın haklarının kısıtlanması, başörtüsü, çember sakal gibi simgelerle bütünleşmiş bir korku, laikliğin savunusuna yol açmaktadır. Toplum, Cumhuriyet'ten bu yana Müslüman olduğuna inanarak, fakat laik bir devlet düzeni içine yaşarken, aniden dinden dışlanmanın, siyasal İslam'ı benimsediği için dinsiz sayılmanın şaşkınlığını da yaşamaktadır. İslamiyet'i ahlak ve ibadet kurallarından ibaret bir din kabul ederek inananların yaşadıkları şokun temelinde din konusundaki yetersiz bilgilenmenin yattığı ise acı bir gerçektir. Yaşamakta olduğumuz dönemde yeni bir keşif süreci başlamıştır. Kendilerini doğduklarından beri Müslüman olarak kabul edenler şimdi mensup oldukları dinin ikinci yüzünü keşfetmeye ve resmi ideoloji taraftarları ile siyasal İslam savunucuları arasından bir seçim yapmaya, kimin doğruyu söylediğini anlamaya zorlanmaktadırlar. Yıllardır bir kenara itilen Kur'an ayetleri, İslam'ın hukuk normları, devlet düzeni artık Türkiye gündeminin öncelikli konusu haline gelmiştir. Arapça ezberlenen dualar, tutulan oruç, kılınan namaz, hatta hac ziyaretleri Müslüman olmaya yetmemektedir. Evlerin dolap üstlerine, en mütena yerlere konulan, saygıyla ele alınan, abdestsiz, başörtüsüz, kapağı açılmayan, belli günlerde huşu içinde ancak anlamadan, düşünmeden okunan o kutsal kitap, Kur'an bambaşka bir amaçla yaşama girmekte ve toplumun yıllar boyu oluşturduğu yaşam biçimine bir tehdit olarak karşılarına dikilmektedir. Oysa Kur'an'da değişen bir şey yoktur. Tek değişim, onun getirdiği siyasal düzeni topluma sunan bir siyasal dini hareketin ortaya çıkmış olmasıdır. Siyasal İslam ve Kur'an. Şimdi Kur'an'ın bazı özelliklerini ve siyasal İslam'a kaynak teşkil eden bazı ayetleri kısaca inceleyelim. Kur'an 6200 kadar ayetten oluşmuştur. Bunlar içinde 300 kadarı İslam'ın siyasal yönünü belirleyen şer'i hükümleri ifade etmektedir. Bu hükümlerin belli bir toplum ya da zamanla kısıtlı olmadığı ise yine Kur'an'da belirtilmiştir. Geçmişte ve gelecekte Kur'an'ı batıl kılacak yoktur. Hakim ve övülmeye layık olan Allah katından indirilmiştir. Allah'ın kelimelerini değiştirilebilecek kimse yoktur. Ayetlerinden de açıkta anlaşılacağı gibi Allah'ın sözleri olarak kabul edilen Kur'an ayetlerinin insan tarafından değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması mümkün değildir. Nitekim bir başka ayette biz daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir ayeti yürürlükten kaldırmaz veya ertelemeyiz denilerek Kur'an'ı değiştirmek yetkisinin yalnızca Allah'a ait olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu ayeti esas alarak yola çıkıldığında Kur'an'daki bazı ayetlerin vahiy devam ettiği sırada yine vahiy aracılığıyla değiştirilmesi nesh mümkün görünmektedir. Zira Kur'an İslam'ın son din, Muhammed'in de son peygamber olduğunu kesin bir dille söyleyerek tanrısal vahyin kapılarını İslam'la birlikte kapatmıştır. Bu koşullar altında bazı ayetlerin yine vahiy sırasında değiştirildiğini, yani nesh edildiğini kabul edenler olduğu gibi reddedenler de bulunmaktadır. Ancak peygamberin bu konuda hiçbir hadisinin bulunmaması ve değiştirildiği iddia edilen ayetlerin yerine konulan ayetlerin daha önce mi yoksa daha sonra mı geldiğinin bilinmemesi nesih kapılarının çoğu yerde kapanmış olduğunu ortaya koymaktadır. Kaldı ki bu değişikliklerin olduğu kabul edilse bile bunların günümüzde sorun teşkil eden ayetleri kapsadığına ilişkin hiçbir yorum mevcut değildir. İslam'ın siyasal bir din olduğu en açık biçimde Kur'an'da görülmektedir. Çünkü Kur'an yöneten yönetilen ilişkisini tarafları da ortaya koyarak açıkça belirlemiştir. Yönetilecek olanlar İslam ümmeti, onları yöneten ise Allah'tır. Ancak Allah'ın ümmeti doğrudan yönetmesi söz konusu olamayacağına göre yönetim erki tanrısal iradeyi temsil eden Kur'an aracılığıyla peygamber ve diğer yöneticilere devredilmektedir. Nitekim Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Ayeti de bunu doğrulamaktadır. Ayrıca peygamberin yönetme görevini nasıl yerine getireceği de belirtilmekte ve onların aralarında Allah'ın indirdiği Kur'an ile hükmet denilerek İslam devletinin yönetim yasası Kur'an olarak belirlenmektedir. Ümmete ise Kur'an'a ve peygambere kayıtsız şartsız itaat etmek düşmektedir. Ahzab suresinin 36 ayetinde Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşer denilmektedir. Böylece peygamber döneminde toplumun hem manevi hem de siyasi önderi peygamberdir. Peygamberden sonra ise tanrısal iradenin temsilcisi olan Kur'an, yönetimin hangi esaslara uygun olması gerektiğini belirleyen bir anayasa olarak kabul edilmiştir. Ancak peygamberin siyasi önderliği onun vefatından sonra da etkinliğini sürdürmüş ve sözleri, hadisler, davranışları, sünnet, olaylar hakkında verdiği toplumsal kararlar buna tanık olanların da şahitliği ile İslami yönetimin ve İslam hukukunun temel yol göstericileri olmuştur. İslam'da demokrasi tartışması. Dinle ilgili tartışmaların en can alıcısı dinin demokrasi ile bağdaştırılmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Demokrasi bir yönetim biçimidir. Yöneten ve yönetilen ilişkinin halka verildiği ve yöneticinin değiştirilmesi yetkisinin halkta bulunduğu bu yönetim biçiminde halkın iradesi en üstün irade olarak kabul edilmektedir. Halkın yöneticilerini seçme hakkı kadar önemli olan bir diğer husus, bu seçimde aralarında tercih yapabileceği çeşitli seçeneklere sahip bulunmasıdır. Seçeneklerin bulunmadığı bir sistemde salt seçme yetkisinin kullanılması fazla bir anlam ifade etmekten uzaktır. O halde çok partili siyasi sistemler demokrasi bakımından yadsınamaz bir zorunluluk olmaktadır. Yine demokrasi ancak bir hukuk devletinde yaşama geçirilebileceği için hukukun üstünlüğü ilkesi vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ancak hukukun vasıtaları olan yasalar zamana, koşullara, toplumun ihtiyaç ve gelişimine uygun olarak yenilenmeye ihtiyaç gösterirler. Hiçbir hukuk normu ebediyen kalıcı ve değişmez olarak yorumlanamaz. Toplumun gelişimine paralel olarak hukuk da kendini yenilemekte ve gelişimini sürdürmektedir. Demokrasi yalnızca seçme ve seçilme fonksiyonlarının icra edildiği bir yönetim biçimi değildir. Bireyin yaşamanın hemen her aşamasında kendini belli eden, özgür düşünceyi, tartışmayı, sorgulamayı da beraberinde getiren bir yaşam tarzıdır. Diğer bir ifade ile demokrasi bireyin her alandaki uygulamayı tartışma, sorgulama, eleştirme, alternatif yöntem üretme gibi aktif katılımını gerektiren bir yaşam biçimini de beraberinde getirmektedir. Bu katılımın bireysel olabileceği gibi örgütlü de olabilmektedir. Bu ana ilkelerden hareketle siyasal sistem getiren hiçbir dinin demokratik bir toplumsal düzene izin vermesi mümkün görünmemektedir. Zira dinlerin özünü teşkil eden tanrısal vahiy sistemi ve onun anayasası olan kutsal kitaplar Tanrı sözü olarak kabul edilmekte ve yönetme erkini Tanrı'ya ve onun seçtiklerine devretmektedirler. Tanrı'nın anayasası olan kutsal kitapların karşısına hukuk devletinin yasalarını çıkarmak, tanrısal irade yerine halkın iradesini ikame etmek, siyasal sistem getiren dinlere inananlar için kabul görebilecek yaklaşımlar olmamaktadır. Kur'an yönetiminin hangi esaslara yapılacağını Maide suresinin 48 ayetinde açıkça belirtmektedir. Allah'ın indirdiği ile hükmet dedikten sonra sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik diyerek yönetimin Allah'ın kitabındaki esaslara kayıtsız şartsız uyma zorunluluğundan söz etmektedir. yönetim esasları peygamber için de bağlayıcı olmakta. Kur'an, peygamberin de yönetimini Kur'an esaslarına uygun yapma zorunluluğunu açıkça ifade etmektedir. Aynı surenin 49 ayeti, aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın ifadesi, peygamberin yönetme erkini Kur'an'ın esasları doğrultusunda kullanmak zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla demokraside yönetim meşruiyetini halkın iradesinden alırken, İslam devletinde yönetim meşruiyetini ilahi hükümleri hayata geçireceğine dair verdiği taahhütten ve bu taahhütleri harfiyen yerine getirmekten alır. İlahi hükümlere riayet etmeyen her yönetim gayri meşrudur, şeriata aykırıdır. Demokrasinin insanın Tanrı karşısında mutlak özgürlük ve bağımsızlığını öngören bir rejim olarak kabulü halinde ise tanrısız bir rejim olduğu yine İslamcıların iddiaları arasında yer almaktadır. Bu koşullarda demokrasi siyasal İslamcılara Tanrı'ya inanmayanların rejimi olarak tanımlanmış olmaktadır. Günümüzün bazı İslamcı ideologları Kur'an'ın siyasal sistemini yorumlarken tevhidi ilkesinin yol gösterici bir kriter olarak alınmasını gerekli görmektedirler. Bu ilkeye göre tüm varlık alemi tek bir güce, Allah'a boyun eğmiştir. Bu sebeple her alanda ona teslim olmak gereklidir. Sosyal, siyasal, ekonomik yaşamın insan iradesinin ürünü olan objektif yasalara ve kurumlara terk edilmesi ise Allah'a şirk koşmaktır. Tevhid ilkesine göre gücünü ve meşruiyetini kendisinden alan dünya evi bir iktidar düşünülemez. Ancak kaynağını Kur'an'dan alan siyasal proje sadece Müslümanlar için bağlayıcıdır. Dolayısıyla İslam sadece Müslümanlar için ve Müslüman blokla sınırlı olarak totaliter özellikler taşır. Demokrasinin temel şartları arasında yer alan çoğulculuk ilkesi de aynı prensipten hareketle kabulü imkansız bir ilkedir. Zira Tanrı'nın vahyine dayanan bir siyasal sisteme alternatif öneren siyasal partiler peşinen inançsız, imansız ve kafir olarak adlandırılacaklardır. Nitekim İbdan'ın ulu mimarı olarak adlandırılan Salih Mirzabeyoğlu bu konuyu kendi yayın organı olan Akademia dergisinde şöyle anlatıyor. İslami devlet biçimi içinde hakimiyetin kaynağı ve kullanılması kafirlerin vahmettiği gibi havada ve mücerret bir kavram değildir. Hakimiyet hakkındır düsturu hem hakimiyetin kaynağını hem de hakimiyet Allah'ın ve Resulünün rızasına uygun davranan ümmet tarafından kullanılmasını hem de iktidar olarak tecellisini apaçık çerçevelemektedir. Hakimiyetin ümmet olarak kullanılmasının kafirlerin halk hakimiyeti veya millet hakimiyeti diye belirlediği hususla hiçbir alakası yoktur. Hakimiyetin kaynağı ahali değil, Allah'ın ve Resulünün belirlediği emirler manzumesidir. Allah'ın ve Resulünün emirlerine tabi olanlar, yani Müslümanlar, Allah'ın halifeleridir. Kafirler ise Allah'ın hakimiyetine ve tabii ki Müslümanların hakimiyetine tabi olanlardır. Kafirle bir arada yaşamak ancak İslam şemsiyesinin altında ona yer göstermekle mümkündür. Herhangi bir laik demokratik şemsiyeyi kabul ederek onun altında kafirle yaşamak değil, zaten bu şekil küfrün hakimiyeti ve Müslümanların mahkumiyetinin görüntüsüdür. Bu ifadelerin de açıkça ortaya koyduğu gibi Kur'an dışı yönetime taraf olan kafir olmakta ve onlarla birlikte yaşamak ancak onlara hükmetme kaydı ile uygun görünmektedir. Bu koşullar altında İslam devletinin laik anlayışa dayalı siyasi oluşumlara izin vermesi mümkün görülmemektedir. Demokrasilerdeki hukukun üstünlüğü ilkesi ise tanrısal vahiy tarafından ortaya konulan hukuk normları karşısında geçersizdir. Tanrısal vahiy değişmez hukuk ilkelerini açıkça belirtmiştir. Bu ilkeler aile hukuku, ceza hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku vesaire gibi alanlarda açık hükümler getirmektedir. Üstelik geçerlilik süreleri de belli bir zaman dilimi ya da toplumla sınırlı değildir. Bu koşullarda devletin zamana ve koşullara göre değişen hukuk normlarının kesin, değişmez ve tüm insanlığı bağlayıcı olması amaçlanan dini hukuk normları ile kıyaslanması dahi mümkün değildir. Kaldı ki İslam'da ne yönetim veya devlet ne de devlet başkanı hukuku meydana getiremez. Tam aksine devleti ve başkanı var kılan hukuktur. Hem devletin ve hem de devlet başkanının görevi kendisinin de bağlı olduğu ilahi hukuku korumak, desteklemek ve devamını sağlamaktır. Siyasal İslamcıların şeriattan taviz vermemek yolundaki kararlılıkları son derece açıktır. Kur'an'daki şer'i hükümlerin çağın gereklerine uygun olup olmaması tamamıyla tartışma dışıdır. bu konudaki görüşlere bir küçük örnek Milli Gazete'nin yazarlarından Abdullah Altay'ın kaleminden geliyor. Şeriat dersleri başlıklı yazıda Altay şöyle diyor. Önce ceza hukukundan başlayalım. Her şeyi bilen, geçmiş ve geleceğe hakim olan, insanları ve onların ruhlarını yaratan Allah'ın ceza hukuku diyor ki, ey iman edenler, öldürülen insanlar hakkında size kısas farz kılındı. Bakara 178 ayetten. Hem sizin için kısasta hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki haksız yere adam öldürmekten korunursunuz. Bakara 179. Kısasta hayat vardır ifadesine dikkat edilsin. İnsanı yoktan var eden Allah, bir katil bir Müslümanı taammüden öldürürse o katilin kısas edilmesini emrediyor. İşte bu kısas can emniyetini muhafaza ediyor. Bu gerçeği anlamak için Türkiye'ye ve dünyaya bir bakalım. İnsan hayatının hiçbir kıymeti yok. Adi cinayetler, terör, anarşi, siyasi cinayetler her gün rastlanılan olağanüstü hadiseler haline gelmiş. Amerika'nın bazı eyaletlerinde insanlar güneş battıktan sonra sokağa çıkamıyorlar. Cinayetlerin önü alınmıyor. Hapishaneler tıklım tıklım dolu. Katiller hapishanelere sığmıyor. Neden? Çünkü ilahi sosyal şeriatın ceza hukukunun kısas maddesi kaldırılmış. Beşeri sosyal şeriatın maktülü değil katili koruyan hapis cezaları uygulanmaya konulmuş. Peki kısas uygulansaydı ne olacaktı? Bir katil öldürülecekti. Binlerce cinayet planı kursaklarda kalacak, yüzbinlerce hayat kurtulacaktı. Kısacası Altay, öldüreni öldür emrinin Tanrı'nın buyruğu olduğunu ve bunun yapılmaması sonucunda cinayetlerin arttığını anlatıyor. Demek ki Türkiye'de şeriat devleti kurulsa, Altay eline silahı alıp Kur'an'ın hükmüne yerine getiriyorum diye katil zanlısı vuracak ve bunu da Allah'ın emri kabul edecektir. Bu eylem yazarın Kur'an'dan çıkardığı kendi yorumu mudur? Yoksa gerçekten Kur'an kesin bir biçimde kısas emri mi veriyor? Yazarın referans verdiği Bakara suresinin 178 ayetinin ilk satırıdır. Her nedense ayetin devamı dikkate alınmamış ve yazarın gönlündeki arzuya uygun bir yorum için ayet kullanılmıştır.